Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 61. Ayrım. Tayita kendini biraz daha çekip diğer kolunu da kenara attı. İki kolunuyla tutunur hale gelince cesareti geri gelmişti. Yanan bacaklarının acısını unutup kendini iyice yukarı çekti ve bedeninin yarısı kayanın üstüne çıkmış oldu. Soluk soluğa çırpınarak sonunda kendini tamamen yukarı çekmeyi başardı. Oturacak gücü bulana kadar olduğu yerde yattı. Sonra bacaklarına bakıp yanıkları gördü. Tabanlarına yapışıp kalmış olan lav topaklarını temizlerken eti de onlarla birlikte ayrılıyordu. Baldırları yer yer su toplamış ve şişmişti. Acıdan kıvranıyordu. Ama bütün gücünü kullanarak ayağa kalkmayı becerdi. Sonra yalpalayarak önündeki tünele daldı. Tabanlarının etleri açılmıştı ve kayada kanlı ayak izleri bırakıyordu. Aşağıdaki kızgın kazandan yükselen ışık yolunu aydınlatmaktaydı. Tünel bir süre sonra aşağı doğru inmeye başladı ve lavlardan gelen ışık azaldı. O sırada kayadaki bir çatlağa kıstırılmış ve yarısı kullanılmış bir meşale buldu. Eos'un uzun zaman önceki son gelişinden beri orada olmalıydı. Onu tutuşturacak bir şeyim yok ki diye düşünürken, cadıdan almış olduğu gücü hatırladı ve işaret parmağını meşalenin ucuna uzatıp psişik güçlerini orada yoğunlaştırdı. Meşalenin ucunda bir kıvılcım belirdi. Sonra ince bir duman yükseldi ve birdenbire tutuşup yanmaya başladı. Tayita meşaleyi çatlaktan çıkarıp yukarı kaldırarak yanık ayaklarının el verdiği hızla yürümeye başladı. Aşağı doğru inen başka bir hava bacasına ulaştı. Bu da basamaklar halindeydi ama kaya yıpranmamıştı. Taş ustalarının keski izleri hala yeniydi. İnmeye başladı ama basamakların sonu gelmeyecekmiş gibiydi ve dinlenmek için sürekli durmak zorunda kalıyordu. Bu molalardan birinde hafif bir hışırtı duydu. Havada ve oturduğu kayada da bir titreşim algılamıştı. Ses sürekli değildi. Ama ağır atan dev bir nabız gibi yükselip azalıyordu. Tayita bunun ne olduğunu biliyordu. Bu kez büyük bir hevesle ayağa kalktı ve tekrar inmeye başladı. İndikçe ses kuvvetlenip netleşiyordu. Tayita yoluna devam etti ve heyecanıyla birlikte ses de artarak sonunda bacaklarının acısını bastıracak hale geldi. Ses artık zirveye çıkmıştı. Kayanın duvarları sallanıyordu. Tayita ileri doğru atıldı ve sonra şaşkınlık içinde durdu. Burayı Eos'un anılarından bulmuştu. Ama karşısına taştan bir duvar çıkmıştı. Ağır ağır, ızdırapla yürüdü ve duvarın dibinde durdu. Doğal bir kayaya benziyordu. Üzerinde çatlak, delik filan yoktu. Ama göz hizasına 3 tane işaret kazınmıştı. Birinci çok çok eski olmalıydı. Aşınmış ve sülfür gazlarının tahribatıyla okunamaz hale gelmişti. İkinci ondan birazcık daha yeniydi ve yakından bakınca minik bir piramidin dış hatlarının çizilmiş olduğunu gördü. Bu bir rahibin ya da kutsal birinin ruh işareti olmalıydı. Üçüncüsü en yeni olandı ama o bile yüzlerce yıllıktı. Bu da Eos'un ruh işareti olan kedi patisiydi. Demek ki bunlar Tayita'dan önce burayı ziyaret etmiş olanların imzalarıydı. Zamanın başından beri sadece 3 kişi daha gelebilmişti buralara kadar. Taşa dokununca soğuk olduğunu fark etti. Onca krater ve lav alevinden sonra garip bir durumdu. Derin bir huşu içinde. Bu, insanların çağlar boyu aradığı fontun girişi diye fısıldadı. Elini kedi pençesi çizimine dayadı ve elinin altında kalan kısmın ısındığını hissetti. Yeryüzünün büyük nabzında bir ara olmasını bekledi ve cadıdan öğrendiği 3 güç sözcüğü tekrarladı. Başka kimsenin bilmediği bir fiil çekimiydi bu. Taşkalon, Askartov, Silondela. Kayadan gıcırtılar geldi ve elinin altında hareket eder gibi oldu. Tayita daha kuvvetli bastırınca boğuk gıcırtılarla kaya olduğu gibi yana doğru yuvarlandı. Ardında yine birkaç basamak merdiven ve tünelin içinde bir kıvrım vardı. O taraftan yaralı bir aslanın kükremesine benzer bir ses geliyordu. Artık arada kaya da olmadığı için yeryüzünün nabzı Taita'nın kulaklarında patladı. Kendini toparlamasına fırsat kalmadan sesin şiddetiyle bir adım geriye fırladı. Önünde uzanan tünel garip bir mavi ışıkla aydınlanıyor ve büyük nabız vurunca ışık da güçleniyordu. Taita ana kapılara doğru ilerledi. Duvarda karşılıklı deliklere iki meşale daha takılmıştı. Meşaleleri yakıp aksayarak kaynağa doğru inmeye devam etti. Mısır'ın yüce tapınaklarının kutsal odalarında bile duymadığı kadar derin bir huşu içerisindeydi. Gecenin sonundaki kıvrımı döndü ve başka bir kısa merdivenin başına ulaştı. Aşağıda bembeyaz ve düzgün kumsalı görebiliyordu. Heyecandan tir tir titreyerek basamakları indi ve kendini büyük bir yeraltı nehrinin kurumuş yatağına benzer bir yerde buldu. Az sonra karanlık tünelde o nabız atışının duyulacağını ve mavi rengin görüneceğini biliyordu. Acaba yaşam nehrinin gizemli sularına kendini bırakırsa sonuç ne olurdu? Sonsuza kadar yaşamak bir lütuftan çok bir lanet haline gelebilirdi. İlk çağlar geçtikten sonra insan kaçışı olmayan bir can sıkıntısı ve karamsarlıkla donup kalabilirdi. Acaba vicdan ve ahlak zamanla aşınır mıydı? Yüksek ilkeler ve namus zamanla yerini Eos'ta olduğu gibi sapkın bir kötülüğe ve haksızlığa mı bırakırdı? Sinirleri bozuldu ve kaçmak üzere döndü. Ama fazla oyalanmıştı. Yoğun mavi ışık tüneli kaplamıştı. Artık istese de kaçamazdı. Yüzünü tünele doğru döndü ve kendini yaklaşmakta olan gök gürültüsünü göğüslemeye hazırladı. Yeraltı nehrinin ağzından kaynağa belirsiz bir parıltı yayıldı. Taita ancak akıntı çıplak ayaklarının etrafını sarınca anladı ki bu ne gaz ne de sıvıydı. Hava kadar hafifti ama aynı zamanda yoğun ve ağırdı da. Tenine değerken buz gibiydi ama altındaki eti ısıtıyordu. Bu ebedi yaşam iksiriydi. Hızla beline kadar yükseldi. Su olsa ağırlığıyla ayaklarını yerden keser ve Taita'yı nehir yatağı boyunca yeryüzünün derinliklerine kadar sürüklerdi. Oysa sadece yumuşak bir şekilde etrafına dolanmıştı. Gök gürültüsü başını kapladı ve mavi akıntı omuzlarına dek çıktı. Taita kendini ağırlıksız ve özgür hissediyordu. Deve dikeni pamuğu kadar hafifti. Akıntı başına doğru çıkarken son bir derin nefes alıp gözlerini yumdu. Kapalı göz kapaklarının altından mavi akıntıyı görebiliyor ve gök gürültüsünü duyuyordu. Mavinin beden deliklerinden içine dolduğunu hissetti. Gözlerini açarak onları da yıkadı. Tuttuğu nefesi bırakıp yeniden nefes aldı. Mavi iksirin burun deliklerinden gırtlağına, oradan da akciğerlerine aktığını duyumsadı. Ağzını açıp maviliği yudumladı. Mavilik akciğerlerinden süzülüp kanına karışır ve vücudunun her yerine taşınırken kalp atışları güçlendi. Titreşimlerini parmak uçlarında hissedebiliyordu. Yorgunluğu geçti ve kendini hiç bilmediği kadar güçlü hissetti. Zihni de kristal gibi berrak olmuştu. Mavilik yorgun yaşlı etini ısıttı, düzeltti ve yeniledi. Bacaklarındaki, ayaklarındaki acılar da geçmişti. Yeni yanmış derisi iyileşiyordu. Sinirlerinin sağlamlaştığını, kemiklerinin sertleştiğini duyumsuyordu. Omurgası dikleşiyor, kasları kuvvetleniyordu. Zihni gençliğin verdiği merak ve iyimserlikle dolmuş ama masumiyeti, artık sahip olduğu sonsuz bilgelik ve tecrübeyle yoğrulmuştu. Sonra mavilik yavaşça çekilmeye başladı. Gök gürültüsü tünelde yankılar yaparak azaldı. Taita, sessiz nehir yatağında öylece tek başına durup kendine baktı. Sırayla ayaklarını kaldırdı. Baldırlarındaki ve ayak tabanlarındaki yanıklar tamamen geçmişti. Derisi düzelmiş, şişler inmişti. Bacak kasları gururla kabarıyordu. bacakları koşmak istiyordu. Geri dönüp merdivenden açılan kayaya doğru çıkmaya başladı. Basamakları üçer beşer hem de hiçbir çaba harcamadan atlıyordu. Ayakları hiç tökezlememişti. Kayaya gelince durdu. Meşaleleri kapıp döndü ve sihirli kelimeleri tekrarladı. Kaya tekrar yerine oturmuştu. Şimdi taşın üzerinde bir imza daha kazılıydı. Yaralı Şahin, yani kendisinin ruh işareti. Dönüp dik yamacı tırmanmaya başladı. Fontun sonsuz gümbürtüsünü bir daha duydu ve yeryüzünün güçlü nabzı kendi göğsünde de yankılandı. Artık dinlenmek için mola verme ihtiyacı duymuyordu. Rahat rahat soluk alıyor, çıplak ayakları taşların üstünde uçar gibi gidiyordu. Yukarı çıktıkça fontun sesi duyulmaz olmuştu. Çıkış sanki inişten daha kısaydı. Bir anda lav kazanının ışığı karşısına çıkıverdi. Aşağıda kaynayan lavlara bir daha baktı. Gözüyle atlaması gereken mesafeyi tartacak kadar duraksadı. Az önce korkunç ve imkansız gibi görünen şey şimdi çok basitti. 5-6 adım geri çekildi ve koşu patladı. Bu arada yanan meşaleyi de bırakmamıştı. Mükemmel bir dengeyle kenardan 3 adım ileri indi. O anda başka bir şiddetli rüzgar estiği halde sarsılmamıştı bile. Daha önce emekleyerek geçmek zorunda kaldığı yoldan rahat rahat koşarak geçti. Rüzgar tuniğini bacaklarına dolayacak kadar esse bile hiç yavaşlamadı. Yol ayrımına gelip ana kola sapana kadar hiç durmadan koştu. Oraya varınca bile oyalanmak için neden görememişti. Nefesleri derin ama düzgün, bacakları sedir ağacının dalları kadar güçlüydü. Yine de meşaleleri duvardaki doğal çatlaklara kısırıp tuniğini kaldırarak taşa oturdu. Eteğini beline kadar kaldırıp hayranlıkla bacaklarını seyretti. Ellerini düzgün, gergin teninde gezdirdi. Derisinin altında her bir kası ayrı ayrı seçiliyordu. Sonra ellerinin farkına vardı. Ellerinin üstü genç bir adamınkiler gibiydi. Yaşlılık lekeleri kaybolmuştu. Kolları da bacakları kadar sıkı ve biçimliydi. Ellerini yüzüne götürüp parmaklarının ucuyla yokladı. Sakalı daha gördü. Boğazında ve gözlerinin altındaki deri gergindi. Kırışıklık kalmamıştı. Yine gürleşen dalgalı saçlarını elledi. Hatlarını nasıl değiştiğini düşünerek keyifle güldü. Keşke aynamı da getirseydim diye düşündü. En azından 100 yıldır kendini beğenme zevkini tatmamıştı. Tekrar genç oldum diye bağırarak ayağa fırladı ve meşaleleri aldı. Çok gitmeden duvardan sızan ve doğal taş bir yalağa biriken bir tatlı su kaynağına rastladı. Durup içti ve yoluna devam etti. Koşarken bile aklında fen vardı. Onu aylardır görmemişti ve o günden bugüne kadar dış görünümünde ne gibi değişiklikler olduğunu merak ediyordu. Önceki gün kurdukları bağlantılar sırasında onda köklü değişiklikler olduğunu hissetmişti. Tabii ki değişmiştir diye düşündü. Ama benim kadar değil. Birbirimizi görünce şaşıracağız. O artık genç bir kadın oldu. Beni görünce ne yapacak acaba? Onu tekrar görme fikri başını döndürüyordu. Aradan geçen zamanın farkında değildi. Hatta gece mi gündüz mü onu bile bilmiyordu. Ama yola devam etti. Sonunda yine dimdik basamaklarla aşağı inen bir yolun başına geldi. Aşağı inince karşısına ağır deri bir perdeyle örtülmüş bir yol çıktı. Perde mistik semboller ve karakterlerle süslüydü. Meşaleleri söndürüp perdeye yaklaştı. Üzerindeki bir yarıktan hafif bir ışık sızıyordu. Eskisinden çok daha iyi işiten kulaklarını iyice açarak perdenin arkasını dinledi. Hiç ses gelmiyordu. Dikkatle perdedeki yarığı biraz genişletip arkada ne var diye baktı. Küçük ama muhteşem bir şekilde döşenmiş bir odaya bakmaktaydı. Kimse var mı diye çabucak araştırdı. Ama hiçbir aura algılamadı. Perdeyi açıp içeri girdi. Burası Eos'un özel odasıydı. Tavan ve duvarlar fil dişi kaplanmış, kaplamaların üzerine mücevher gibi parlak renklerle boyanmış, enfes desenler çizilmişti. Odanın insanda yarattığı etki kadınsı ve büyüleyiciydi. Tavandan bronz zincirlerin ucuna asılı 4 tane yağ kandili sarkıyordu. Kandiller odaya kavun sarısı bir renk vermekteydi. Karşı duvarda ipek kaplamalı minderlerle bezeli bir divan, odanın ortasında ise abanozdan oyulmuş alçak bir sehpa vardı. Sehpada çanak çanak meyve, ballı çörekler, başka tatlılar, kapağı altın bir yunus şeklinde olan küçük bir kristal sürahi içinde kırmızı şarap duruyordu. Başka bir sehpada ise bir dizi papirüs rulosu ve güneşin, ayın, gezegenlerin hareketlerini gösteren altın varaklı bir astroloji haritası vardı. Yerlere kat kat ipek halı serilmişti. Tayita doğruca ortadaki abanoz sehpaya gidip birkaç tane üzüm aldı. Cadının ininden ayrıldığından beri bir şey yememişti ve artık genç bir adamın iştahına sahipti. Çanaktaki meyvelerin yarısını silip süpürdükten sonra divanın yanındaki diğer kapıya gitti. Bu da girişteki gibi süslü bir perdeyle örtülüydü. Tayita kulak kesildi ama diğer taraftan bir ses gelmiyordu. Perdeyi açınca küçük bir bekleme odasıyla karşılaştı. Karşı duvardaki gözetleme deliğinin altında bir tabure duruyordu. Tayita oraya gidip delikten bakmak üzere eğildi. Baktığı yer yüksek konsey salonuydu. Burası Eos'un yüksek dağından inip konsey oturumlarını gözetlediği ve yönettiği yerdi. Yani Tayita'nın Akuer, Ektank ve Kator'la ilk karşılaştığı yer. Şu anda salon boştu ve yarı karanlıktı. Arkadaki yüksek pencereden karanlık gökyüzü ve Kentaurus takım yıldızının bir kısmı görünmekteydi. Tayita takım yıldızının ufukta yaptığı açıya bakarak zamanı tahmin etti. Gece yarısını geçmişti ve saray uykudaydı. Tekrar Eos'un odasına dönüp kalan meyveleri de yedi. Sonra divana uzanıp uyurken kendisini gözlerden saklayacak bir büyü yaptı ve gözlerini kapar kapamaz uykuya daldı. Yüksek konsey salonundan gelen konuşmalarla uyandı. Aradaki duvarlar sesleri boğuyordu ama Tayita çok iyi işittiği için Lord Akuer'in sesini tanımıştı. Hemen divandan kalkıp Eos'un gözetleme deliğine koştu. Tepeden tırnağa savaş giysileri içindeki 8 savaşçı büyük bir saygıyla kürsünün önünde diz çökmüştü. İki oligarşın yüzü de onlara dönüktü. Lord Akuer ayaktaydı ve karşısındaki askerleri azarlıyordu. Kaçmışlar ne demek? Size onları yakalayıp karşıma getirmenizi emretmiştim. Şimdi kalkmış bana sizi atlattıklarınızı söylüyorsunuz. Bu ne demek? Açıklayın. Peşlerine 2000 adam taktık. Özgürlükleri fazla uzun sürmeyecek. Konuşan yüzbaşı Onkay'dı. Lord Akuer'in gazabı karşısında köpek gibi sinmişti. 2000 öyle mi diye bağırdı Okuer. Askerlerimizin geri kalanı nerede? Bu ihtilali bastırmak için bütün orduyu görev başına çağırmanı emretmiştim. Orduya bizzat ben komut edeceğim. O hain Tinat Ankut'u ve işbirlikçilerini bulacağım. Hepsini, duyuyor musun? Özellikle de yeni gelen Meran Şamses'i ve peşine taktığı diğerlerini. İşkenceyle öldürülmelerini seyredeceğim. Asla unutulmayacak birer örnek olacaklar. Subayları süzdü ama hiçbiri konuşmaya ve hatta ona bakmaya cesaret edemiyordu. Elebaşlarını yok ettikten sonra Jarre'deki bütün göçmenlerin icabına bakacağım. Hepsi de hain. Konseyin emriyle bütün mallarına tanrıça ve devlet tarafından el konacak. Erkekler madenlere gönderilecek. Köle açığımız var zaten. Yaşlı kadınların ve 12 yaşından büyük çocukların köle ağıllarına kapatılmasını istiyorum. Daha küçük olanlar hiç istisnasız kılıçtan geçirilecek. Güzel kızlar üreme programı uygulayan çiftliklere yollanacak. Ordunun geri kalanını toplaman ne kadar sürecek Albay Onka? Tayita, Onka'nın albaylığa terfi edip daha önce Albay Tinat'ın yerine geçtiğini tahmin etti. Onka, "Bugün öğleden önce hazır olacağız yüce lordum," diye cevap verdi. 61. ayrımın sonu sayfa 516, devamı 62. ayrımda.